Ayrım 28.
Sanayi için gerekli sermayenin elde edilmesi imkansızdı. Bunun yanı sıra ataları çelik fabrikalarına ya da kimyasal fabrikalara hiç yatırım yapmamışlardı ve baba için iyi olmayan oğul için de kötüydü. Öyleyse Türklerin babası makineleri çalıştıracak parayı nereden bulacaktı? Bunun için bir yol ve aslında biricik yol olarak hükümet desteği görünüyordu. Bir ülke ne kadar yoksul olursa olsun devletin kaynakları bireylerin kaynaklarının toplamından daha boldur. En yoksul ülkelerde bile vergi gelirleri vardır. Öyleyse bırakın da Türkiye üretsin, daha çok üreterek daha az tüketsin ve artı değeri yeniden üretime döndürsün. Yoksul bir ülkenin sanayileşmesinin tek yolu buydu. İşleri hükümetin başlatması gerekiyordu. Ayrıca yeni sanayilerinin birçoğuna sahip olup işletmesi de gerekiyordu. Bununla birlikte bir iktisatçı olmadığı ve iktisada özel bir ilgi duymadığı halde Kemal işleri başlatmak için özel girişim dürtüsünden daha güçlü bir manivela olmadığını bilecek kadar bu kasvetli bilimden anlıyordu. Kemal'in gözlerini diktiği nokta olan Batı laissez-faire, bırakınız yapsınlar düşüncesiyle zenginleşmişti. Mali kaynaklardan yana yoksul ama tutumdan yana varsıl olan Kemal'in Türkiye'si, özel ve kamusal girişimin bir karışımı olan yeni bir tür melez ekonomi yarattı. Kemal'in devletçilik adını verdiği bu sistem ülkesinin anayasasında yerini aldı. Türkiye'nin israfı engellemesi ve en temel projeler üzerinde yoğunlaşması gerekiyordu. Bu önceliklerin saptaması ve planlamayı gerektirmekteydi. Son birkaç yıldır Kemal, Sovyet Rusya'nın cesur girişimini, Piatiletka 5 yıllık plan operasyonunu dikkatle gözlemlemişti. Sovyet 5 yıllık planının belirli bazı özellikleri Kemal'e çekici gelmemişti. Rusya ağır sanayi üzerinde yoğunlaşmıştı. Kemal'in halkın giyeceğini üretecek makinelerin üretilmesini bekleyecek vakti yoktu. Paçavralar içindeki halkını giydirmek ve midelerine daha fazla yiyecek girmesini sağlamak için acele ediyordu. Böylece tüketim maddelerinin üretimine ve tekstil, pamuk, suni ipek, kağıt, kimyasallar, gübre ve evlerle fabrika binaları için çimento üretimi yapacak hafif sanayiye öncelik verdi. Ayrıca elektrik santrallerini, demir döküm hanelerini ve maden filizi rafinelerini de geliştirmek istiyordu. Mustafa Kemal, Türkiye'nin ekonomik gelişmesine ilişkin düşüncelerini kaleme aldı. Yazdıkları şunlardı. Türkiye daha yüksek yaşam standardını sağlayacak sanayileri geliştirmelidir. Aynı zamanda ileri derecede sanayileşmiş ülkelerin kusurlarından da kaçınmak istiyordu. Ulusu üstün imtiyazlı ve düşük imtiyazlı bölgelere ayrılmamalı. Ve bu yüzden de sanayiler tüm ülke yüzeyine yayılmalıydı. Karteller ve tröstler gibi dev oluşumların doğuşunu izlemek de istemiyordu. İş anlaşmazlıkları arabuluculuk ve hakemlik kurumları aracılığıyla çözülmeliydi. Lockout ve grevlerle değil, tüm ülke bir tek ekonomik birim gibi işlemeliydi. İlk yabancı borcu Sovyetlerden aldığı 18 milyon dolarla elde etti. Bu Rusların da uluslararası ekonomik alandaki ilk girişimiydi. Yıllar sonra yabancı ülkelere trilyonluk borçlar ve teknik yardım önerecek duruma geleceklerdi. Kemal de Ruslardan teknik yardım aldı ve bu yine Sovyetlerin tarihinde ilk örneği oluşturdu. Kemal ülkesinin ilk 5 yıllık planını 1934'te yürürlüğe koydu. Ruslar tarafından tanıtılan bir aracı kullanan ilk ülke Türkiye'ydi. Fakat şurası unutulmasın ki Kemal ne bir komünist hatta ne de bir sosyalistti. Bu konudaki düşüncelerini açıkça belirttiği gibi o aslında bir antikomünistti. Fakat dogmatik biri değildi ve kelimelerden korkmuyordu. Devletçilik ona Türkiye'nin özel koşullarına en uygun sistem olarak görünmekteydi. İlk Sovyet borcundan 3 yıl sonra büyük ölçekli sulama projelerini içeren 4 yıllık tarım planını başlattı. Hükümeti de elindeki büyük ölçülerdeki ekilmemiş tarım alanlarını devlet çiftliklerine ve köylüler için küçük toprak mülklerine dönüştürdü. Türkiye'nin toprak reformu ilerlemekteydi. Kemal'in ölümünden sonra halefleri ikinci bir 5 yıllık planı başlattılar ve bir sanayi bankası kurdular. Birleşik Devletler'in ve Birleşmiş Milletler'in yardımıyla Türkiye büyük bir ekonomik gelişme programını uygulamaya girişti. 4. Ve Musa Moab ovalarından Nebo Dağı'na doğru tırmandı. Jeriko'ya tepeden bakan Pisgah tepesine çıktı ve Tanrı'dan'a kadar tüm Gilead topraklarını gösterdi. Türklerin Musa'sı Mustafa Kemal'di. Aralık 1934'te Türklerin kendilerine verilen isimleri ek olarak aile adları almasına ilişkin bir yasa çıktı. Halkı Kemal'e kendileri ve gelecek kuşaklar için Türklerin babası olmasını, Atatürk adını kabul etmesini istedi. Çünkü o halkını Moab'a, Nebo Dağı'na ve Pisgah Tepesi'ne dek çıkarmıştı. Atatürk de şunları söylemişti. Kendi ayakları üzerinde durabileceği ve yolu öğrendiği zamana dek halkımı elinden tutup ben götüreceğim. Ancak ondan sonra kendileri için iyi olanı seçebilirler ve kendi kendilerini yönetebilirler. O zaman eserim tamamlanmış olacaktır. Halkı 2 Mart 1935'te başkanı ve önderi olarak yine onu seçti. Böylelikle onu seçme şansını son kez kullanmış oluyorlardı. Başka seçecekleri yoktu çünkü. O ve yalnızca o kendilerinin büyük önderiydi. Bunu halkı da biliyordu, kendisi de. Mustafa Kemal Atatürk büyük bir heyecanla çalışıyordu ve bu ona dehşet verici bir irade gücü ile olağanüstü bir kavrayış pırıltısı sağlıyordu. Bu onun başkalarının fark edemediği şeyleri algılama ve halkı çalışmaya sevk etme gücüne sahip olmasını da sağlıyordu. Fakat sahip olduğu bu coşku, halkının onda olağanüstü bir güç olduğunu ilişkin inancına karşın mucizeler yaratmasını sağlayamadı. Örneğin Türkiye'nin küçük köylerden ibaret olan görüntüsünü değiştirip resimli kitaplardaki Normandiya'ya benzemesini sağlayamadı. Ve Anadolu yaylalarını Almanya'nın örgütlü sanayi bölgesi olan Wuppertal gibi bir yere dönüştüremedi. Ve ülkesinde yaşayan tüm insanlara Avrupa'nın bir adam değil bir kıta olduğunu öğretemedi. Halkına karşı olduğu gibi zamanın ağır akışına karşı da sabırsızdı. Ama bu konuda da elinden bir şey gelmedi. Gene de kendi istediği kadar hızlı olmasa da bir başlangıç olarak gayet iyi denebilecek düzeyde Türkiye'nin yaşam standartlarını yükseltme sürecini başlattı. Kılavuz meşalelerin ateşini tutuşturdu. Bugün bu sayede yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin eski kentlerinin bazılarında yeni semtler kuruldu ve bugün ülkede bu sayede sanayi oluştu. Fakat hepsinden öte bugün bu sayede beyinleri geçmişin örümcek ağlarından temizlenmiş yepyeni bir Türk kuşağı var. Düşmanı yendim demişti. Ülkeyi fethettim. Fakat halkı fethedebilecek miyim? Kendine göre kuşkuları vardı. Milyonlarca Türk'ü sel gibi şiddetle akan enerjisinin önüne katıp harekete geçirmeyi umuyordu. Harekete geçmedikleri zaman düş kırıklığına uğradı. Türkiye milyonlarca Kemal'den oluşan bir ülke değildi. Böyle düş kırıklığına uğrayınca kendisini yıllarca sosyal yaşamdan soyutlardı. Bu süre içinde ara sıra kapalı yaşamından çıkıp sesini tüm ülkeye yayan cihaz olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tam yetkiyle boy gösterdi. Çeşitli konularda konuştu ama en ünlü mesajı eserini sürdürme görevini Türk gençliğine devrettiği konuşması oldu. Bu hitapla ülkesinin gençliğini reformlarının bekçisi olarak atadı. Ve bundan sonra ülkeyi tepeden tırnağa dikkatle inceleyip yapacağı başka bir şey kalmadığını gördü. Kemal yaşamını yazları Ankara'nın dışındaki bir semtte, kışları Bursa civarıyla İstanbul'da bir tür emeklilik konumunda sürdürdü. Çankaya'daki bağ evi, başkentin yaklaşık 6 kilometre dışında, o günlerde kent kalabalıklarından uzak ve egzotik bir büyüye sahip ağaçlıklı bir tepede yer alıyordu. Ve kuzeyin soğuk rüzgarları Anadolu yaylasını kapladığı zaman, o da ovalara, Bursa yakınlarındaki kaplıcalarıyla ünlü Yalova'ya iniyordu. İstanbul'da Boğaziçi üzerinde Pera semtinin kuzeyinde bulunan eski padişah sarayı Dolmabahçe'ye çekildiği de oluyordu. Bu saray şahane bir lüksle donatılmış olarak 1850'lerde yapılmış ve eşsiz taht odasıyla bütün Avrupa'ya nam salmıştı. Bu demir adam Kemal, özel yaşamında yabanıl dürtülerine karşı direnmeyi başaramayan zayıf bir adamdı. Aşk yaşamı oldukça aykırıydı ve zorlu bir içkiciydi. Külhan Beyleri adını verdiği şen dostlarıyla çevrilmişti. Sevdiği alkollü içki çeşidi pek azdı. Türklerin üzümden damıtarak yaptıkları ulusal içkiyi, rakıyı severdi. Yine çilek, muz, mandalina ve kirazdan yapılan egzotik Türk likörlerini de severdi. Bununla birlikte batı içkilerini de tümüyle reddetmezdi. Kadınlarla ilişkilerinde kendi ahlak kurallarını uygulardı. Onları kullanır ve sonra fırlatır atardı. Onun uluslararası ünü, erkekliği, hoş görünümü, delici bakışları uzaktan yakından bütün kadınları kendisine çekerdi. Ateşe koşan pervaneler gibi ona doğru koşarlardı. Yalnızca bir kere evlilik bağına girdi, karısının ismiyle daha önceki bölümlerde karşılaşmıştık. Heyecan verici, batılılaşmış ve zengin bir kadın olan karısının adı Latife Hanım'dı. Onu cilveyle baştan çıkarmış, sonra da kendisini ona vermemişti. Bu büyük Fatih'in başına ilk kez geliyordu. Latife onu en yüksek ücreti ödemeye mecbur etti. Kemal zorunlu olarak onunla evlendi. Bununla birlikte evliliğe yatkın biri değildi. Kemal'in kaldırdığı şeriat yasasına göre bir adamın karısını boşaması kadar kolay hiçbir şey yoktu. Erkeğin yapacağı tek şey, seni boşuyorum sözlerini tanıkların gözü önünde yüksek sesle 3 kez tekrarlamaktan ibaretti. Ve o, Mustafa Kemal, Türkiye'nin büyük batılılaştırıcısı, Latife-i Doğu'nun eski yasaları uyarınca boşadı. Yıllar sonra pişmanlığını dile getirdiğinde artık çok geç olmuştu. Kendisini tümüyle içgüdülerine terk ederek pervasızca yaşadı. Yaşama karşı duyduğu başıboş hazlar ve kaderini ayartmak için duyduğu karşı konulmaz itki, onun intihara benzer yaşam tarzını açıklamaktadır. Ona göre sorun tehlikeli yaşamak, aksi halde hiç yaşamamaktı. Bu tür yaşamın çok uzun sürmeyeceği açıktı. 1938'in Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim, İstanbul'da donanma şenlikleriyle kutlandı. Ne Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkentinin ne de bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin halkı, Türklerin babasının ne kadar hasta olduğunun farkındaydı. Oysa Boğaz içindeki o muhteşem sarayda, Dolmabahçe'de o yatağa düşmüştü. Çok zayıflamış, iskelete dönmüş, yiyeceklerini sindiremez hale gelmişti. Sarılık olmuştu. Tedavisi imkansız bir hastalığın dehşet veren dedikoducu belirtileri vücudunu sarmıştı. Doktorlar bu belirtilere vasculer spider adını verirler. Yani damar genişlemesi. Kemal karaciğer sirozuna yakalanmıştı. Son ve ölümcül belirti sonun habercisi oldu. Bu zihinsel uyuşukluktu. Bilinçsizleşti. 10 Kasım sabahı 9'u 5 geçe Mustafa Kemal Atatürk öteki dünyaya göçtü. Bu trajik olayın haberi Türk halkının üzerinde bir bomba gibi patladı. Milyonlarcası ağlayarak kendilerini yerlere atarak sokaklara aktılar. Dolmabahçe Sarayı'nın taht odasında duran Kemal'in naaşını başında bekleyen 4 ordu kumandanı koruyordu. İstanbul kentinin 4 bir yanından Halk Sarayı'nın yaldızlı kapılarından geçip cenazenin bulunduğu taht odasına doğru akıyordu. İzdiham öylesine büyük ve karşı konulmazdı ki cenazeye saygı ziyaretinde bulunmak için gelenlerden birkaç kişi ciddi bir biçimde ezildi. Artık Türklerin babası hayatta değildi. Ve tüm ulus kendisini öksüz kalmış gibi hissediyordu. Daha sonra naaş Kemal'in yarattığı başkenti Ankara'ya nakledildi. Cenaze kortejine birçok ulusun temsilcileri katıldı. En büyük çağdaş lider olarak tanımlandı. Türk hükümetinin resmi açıklamasında ulus öğretmenini, büyük şefini ve insanlık en büyük evlatlarından birini kaybetti deniliyordu. Birkaç yıl sonra Cumhuriyet Türkiye'sinin başkentine hakim bir tepede Kemal Atatürk'ün naaşı için çok büyük bir mozole inşa edildi. Türkler burayı yalnız ülkelerinin en büyük evladının kabri olarak değil, aynı zamanda ulusun yeniden doğuşunun, Atatürk'ün eserinin bir simgesi olarak görmektedirler.